Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali, İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini can kula ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytine andolsun Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir? Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek Hatimul Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 10 Hordad 1401, Hicri Kameri 29 Şevval 1443 ve Miladi Takvimle 31 Mayıs 2022 Salı. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İran'da bilim tarihi, farklı bir açıdan 8 yıllık kutsal savunma yılları ve kalıcı ıtır adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İslam İnkılabı rehberi iç kapasitelere dikkat edilmesi halinde yaptırım silahının devre dışı kalacağını söyledi. İran ve Tacikistan arasında 17 işbirliği anlaşması imzalandı. Gaibi Grossi'nin raporu İran'ın ajansla kapsamlı işbirliğini yansıtmıyor dedi. İran'ın son 2 ayda petrol dışı ihracatı 8 milyar doları aştı. Gazprom, Türkiye'ye mavi akım üstünden gaz tedarikine yeniden başlandığını bildirdi. Irak'ta Amerika'nın Ayn el-Esed üstüne roketli saldırı düzenlendi. Şimdi haberler.
İran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Tahran'a gelen Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman'la yaptığı görüşmede yaptırımları güçlü ülkelerin diğer ülkelere karşı kullandığı silah olarak nitelendirerek bu silahı etkisizleştiren şey yerli kapasiteleri önemsemektir dedi. Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman'ı kabul eden Ayetullah Hamenei, iki ülke işbirliğinin geliştirilme kapasitesi şimdiki düzeyden çok daha ötede ve İran devletinin komşularla ilişkileri geliştirme politikası dikkate alınarak ikili ilişkilerin temelden atılım yapması gerekmektedir diye konuştu. İran ile Tacikistan arasındaki derin tarihi, dini, kültürel ve dil açısından ortaklıklara değinen Ayetullah Hamenei, iki ülkeyi kardeş ülkeler olarak adlandırdı ve Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman'ı Farsçanın yaygınlaştırılmasına ilişkin yaptığı eylemlerden dolayı takdir etti. Dün yapılan Tahran ziyaretinin İran devletinin Tacikistan'la ilişkileri geliştirmek için çaba sarf ettiğini kanıtladığını dile getiren İslam İnkılabı rehberi, son bir yılda ikili ilişkiler gelişse de istenen noktaya ulaşmamıştır. İran'ın teknik, mühendislik, sanayi ve bilimsel yardımları Tacikistan'ın kullanımına sunulabilir ve bu kapasiteleri değerlendirmek için ortak komisyonun ciddi çalışmalara imza atması gereklidir değerlendirmesinde bulundu. İran'ın farklı iklim, geniş araziler ve ovalar ile yaşanan bilimsel, teknolojik ve endüstriyel gelişmeler ve bilgiye dayalı şirketlere sahip olması gibi özelliklerinin yanı sıra, Tacikistan'da su bolluğu ve geniş madenlerin olması, iki ülkenin meziyetlerinden sayan Ayetullah Hamenei, yaptırımlara rağmen İran birçok alanda iyi ilerlemeler kaydetmiş ve yaptırım olmasaydı bu kalkınmalar da olmazdı. Zira yaptırımlar yerli kapasitelerin kullanılmasına imkan sağladı. Yaptırım uygulamak, güçlü ülkelerin diğer ülkelere karşı kullandığı silahtır. Ancak bu silahı etkisizleştiren şey yerli kapasiteleri önemsemektir diye belirtti. İran'ın Tacikistan'la Afganistan konusu aynı endişeyi paylaştığına değinen Ayetullah Hamenei, iki ülke bu ülkede tekfirci terörün yaygınlaşmasından endişe duyuyor dedi. Ayetullah Hamenei, İran Genelkurmay Başkanı General Bakri'nin Tacikistan ziyaretini de önemli olarak nitelendirerek, İHA bugün ülkelerin güvenliği için önemli bir faktördür diye ekledi. Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamoğlu Rahman da bu görüşmede yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Reisi ile yaptığı görüşmeye işaret ederek, bugünkü müzakerelerde ticari, ekonomik ve sanayi alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı ve imzalanan anlaşmalarla ikili ilişkilerin sizin rehberliğinizle daha iyiye gitmesini umuyoruz dedi. Afganistan'da güvenlik ve terörizmle ilgili konuya da dikkati çeken Rahman, Afganistan'da tüm etniklerin katılımıyla barış için bir hükümetin kurulmasını istiyoruz diye ekledi.
İran İslam Şura Meclisi Başkanı ve Tacikistan Devlet Başkanı ilişkilerin çeşitli düzeylerde gelişmesinin altını çizerek siyasi, iktisadi, bilimsel ve teknolojik faaliyetlerin genişletilmesi çağrısında bulundular. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf dün Tacikistan Cumhurbaşkanı ile görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkiler son aylarda çok gelişti ancak istenilen noktaya gelinmekten hala çok uzak dedi. Galibaf umarım yakın gelecekte iki ülke arasındaki iktisadi teamüllerin özellikle özel sektörün harekete geçmesiyle birlikte büyümesini de göreceğiz dedi. Tacikistan Cumhurbaşkanı da iki ülke ilişkilerinin tarihi geçmişine ve kültürel ortaklıklarına değinerek İran son yıllarda büyük ilerleme kaydetti ve İran barışçı nükleer alanda ilerleme kaydetti. Yaptırımların etkisizliği ülkenizin ilerlemekte olduğunu gösteriyor ve biz İran ile çeşitli alanlarda işbirliği yapmaya hazırız dedi. Üst düzey bir heyette Tahran'da bulunan Tacikistan Cumhurbaşkanı dün İran Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis ile görüşmesi sırasında İki ülke üst düzey yetkilileri de iki ülke cumhurbaşkanlarının huzurunda 17 işbirliği anlaşması imzaladılar.
İran ve Tacikistan Cumhurbaşkanları arasındaki toplantının kulisinde İran Dışişleri Bakanı Tahran ve Duşanbe'nin Afgan krizinin çözümü konusunda aynı görüşleri paylaştığını söyledi. İran ve Tacikistan'ın Afgan krizine ilişkin ortak görüşlerini işaret eden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Afganistan'daki krizin İran ve Tacikistan Cumhurbaşkanları arasında yapılan görüşmede tartışılan konulardan biri olduğunu söyledi. Emir Abdullahyan, Afganistan konusunda İran ve Tacikistan'ın tüm etnik grupların katılımıyla kapsayıcı bir hükümet kurulmasına vurgu yaptığını ve bu ülkedeki bazı gelişmeler, hareketler ve terör eylemlerinin yayılması konusunda ortak kaygıları paylaştıklarını sözlerine ekledi. İran Dışişleri Bakanı Ukrayna'daki gelişmelere de değinerek İran ve Tacikistan'ın da savaşı durdurmaya ve Ukrayna'daki krize siyasi bir çözüm bulmaya vurgu yaptığını söyledi.
İmam Hümeyni'nin vefatının 33. yıl dönümü merasimleri organizatörü İslam İnkılabı rehberinin söz konusu merasimde konuşma yapacağını bildirdi. 4 Haziran 2022 İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Hümeyni'nin vefatının yıl dönümü. 33 yıl önce böyle bir günde İslam İnkılabı'nın büyük rehberi Ruhullah Musevi Khomeini 87 yıllık Yılmaz hayatının ardından Hakk'a yürüdü. İmam Khomeini'nin vefat yıldönümü merasimleri organizatörü sekreteri Muhammed Ali Ensari düzenledi basın toplantısında İslam İnkılabı rehberinin vefat yıldönümünde katılımcıların huzurunda bir konuşma yapacağını söyledi.
İmam Khomeini'nin vefatının yıl dönümü arifesinde İran'da ilahi dinlerin takipçileri İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusunun mezarına giderek saygı duruşunda bulundular. Merasime Yahudiler, Zertüştiler, Asürler ve Ermeniler de dahil olmak üzere ilahi dinlerin takipçileri katılarak İmam Khomeini'nin ülkülerine bağlılıklarını tazelediler. Bu arada merasim sırasında ayrıca Zertüştiler, ilahi dinlerin temsilcileri adına İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusunun mezarında dua töreni düzenledi.
Viyana'da bulunan uluslararası kuruluşlardaki İran'ın daimi temsilciliği sorumlusu Gaibi, Uluslararası Atom Üssü Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi'nin yeni raporunu İran'ın bu örgütle kapsamlı işbirliğini yansıtmadığını söyledi. Gaibi rapor ajansın önceden belirlenmiş varsayımlarına güvenmeye devam ettiğini ve İran'ın argümanlarını reddettiğini ve onları haksız olarak nitelendirerek tek taraflı sonucunu sunuyor dedi. Uluslararası Atom Üssü Ajansı Genel Müdürü, ajans yönetim kurulu toplantısının arifesinde İran'ın zenginleştirilmiş uranyum rezervlerinin nükleer anlaşmada izin verilen seviyenin 18 katına ulaştığını iddia eden kışkırtıcı bir rapor yayınladı. Ajans Genel Direktörü ayrıca bir kopyası Reuters'e sızdırılan raporunda İran'ın son 3 yıl içinde ajansın İran'da nükleer madde keşfiyle ilgili sorularına teknik olarak geçerli cevaplar vermediğini ileri sürdü. Muhammed Rıza Gaibi, Uluslararası Atom Üssü Ajansı Genel Müdürü'nün dün gece 2 yeni raporunun yayınlanmasının ardından yaptığı açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti'nde güvenlik önlemleri anlaşmasının uygulanmasına ilişkin ilk rapor Ajans Genel Müdürü Grossi ile üzerine mutabık kalınan ortak bir bildiride kabul edilen yol haritasına dayalı olarak İran ve ajans arasında kalan güvenlik önlemleri konularının müzakere sürecidir dedi. Gaibi İran, başından beri İran'a yönelik iddiaların Siyonist rejim ve düşman ülkeler tarafından ajansa verilen yanlış bilgilere dayandığına inanmasına rağmen örgüt ile gerekçeli ve teknik bir etkileşime hazır olduğunu duyurarak bu iddiaların sonuçlandırılması amacıyla kurum ile 3 ayrı detaylı teknik toplantıya katılarak müzakere sürecine girmek için anlaşmaya varmaya çalışmıştır dedi. İranlı temsilciye göre bu rapor ne yazık ki ajansın önceden belirlenmiş varsayımlarına dayanıyor. İran tarafının ileri sürdüğü kapsamlı, gerekçeli ve teknik argümanları bir kenara bırakarak ve haksız okumalarını geçersiz kılıyor.
İran-Suriye Ortak Ticaret Odası Başkanı, İran'ın Suriye ihracatının 2 katlandığını açıkladı. İran ile Suriye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi konulu konferans, pazartesi günü İran Ticaret Odası konferans salonunda özel sektörden üst düzey bir heyetin katılımıyla ekonomik aktivistleri bir araya getirmek amacıyla gerçekleştirildi. İran'a göre İran-Suriye Ortak Ticaret Odası Başkanı Keyvan Kaşefi, söz konusu konferansta yaptığı açıklamada şöyle dedi. İki ülke yetkilileri ve özel sektörünün çabalarıyla borsalarda %60 büyüme ve İran'ın ihracatını 2'ye katlama gibi iyi sonuçlar elde ettik. Kaşifi iki ülkenin ticaret kapasitesinin tavanı 1 milyar dolar değil, bu hedefe ulaşmak çok uzak değil. Ancak iki ülke arasındaki ticaret sorunları çözülürse kapsamlı ticaret ilişkiler geliştirilebilir dedi. İran-Suriye Ortak Ticaret Odası Başkanı, İran üretimde çok güçlü ve aynı durum Suriye'de de var. İki ülkenin müttefik olması ve işbirliği yapması durumunda bölge iki ülkenin ürünlerini kullanabilir dedi.
İran'ın son 2 ayında petrol dışı ihracatı 8 milyar 515 milyon dolara ulaştı. İran'ın petrol dışı ihracatı yeni hükümetin göreve başlamasına bu yana önemli ölçüde artış kaydetti. İran Gümrükleri Genel Müdürü Alireza Mukaddesi son 2 ayda İran gümrüklerinden 17 milyon ton mal ihraç edildiğini ve bunun geçen yılın aynı dönemine göre dolar değerinde %3.6 artış olduğunu söyledi. Halihazırda İran'ın şehir ve sınırlarında 110'u yolcular için olmak üzere 144 adet gümrük kapısı bulunuyor.
Türk ordusu Ege bölgesinde birçok ülkenin katılımıyla Efes 2022 askeri tatbikatı için hazırlanıyor. Efes 2022 tatbikatı Türk ordusunun en önemli tatbikatlarından biridir. Efes tatbikatına 2016 yılında 8 ülke, 2018 yılında ise 20 ülke katılmıştı.
Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, Türkiye ile olan ilişkileri kuvvetlendirmek amacıyla siyasi ve iktisadi bir heyetle bugün Türkiye'ye gidecek. Pakistan Başbakanı Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirmiş olacak. Şerif, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile baş başa görüşmenin yanı sıra heyetler arası görüşmeye katılacak. Pakistan-Türkiye ikili ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunacak olan görüşmelerin ardından Erdoğan ve Pakistan Başbakanı ortak basın toplantısı yapacak.
Rus devlet enerji şirketi Gazprom, bakım çalışmalarının tamamlanması ardından Türkiye'ye Mavi Akım boru hattı üstünden gaz tedarikine yeniden başladığını duyurdu. Mavi Akım hattından gaz akışı 17-30 Mayıs tarihleri arasında bakımlar nedeniyle kesilmişti.
Yemen Ensarullah Hareketi Genel Sekreteri Abdülmalik Bedrüddin El-Hosi, dün gece yaptığı konuşmada Mescid-i Aksa'ya yönelik Siyonist saldırganlığın kışkırtıcı olduğunu ve Siyonizm tehdidinin bütün Müslümanlar için bir tehdit olduğunu ve Müslümanların kutsallarını hedef aldığını söyledi. El-Husi, ülkedeki Zamar eyaletinin aşiretleriyle yaptığı görüşmede Siyonistlerin Mescid-i Aksa'ya saldırarak bu kutsal yeri yok etmeye çalıştıklarını belirtti. El-Husi, Müslüman kaynakları ve tesisleri üzerinde tam ve doğrudan kontrolün Amerika ve ırkçı İsrail'in hedefi olduğunu vurgulayarak Yemen'in işgalinin İsrail'in düşmanlığı çerçevesinde olduğunu belirtti.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas sözcüsü, Siyonist rejime karşı mücadelenin bu rejimin Filistin topraklarından atılana kadar devam edeceğini vurguladı. Hamas sözcüsü, sorunun Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya kendi sultasını dayatmak isteyen Siyonist rejimde olduğunu vurgulayarak, direniş tehditleri Siyonist düşmanın bayrak yürüyüşünü yaymasını engelledi dedi. Direniş gruplarının Mescid-i Aksa'ya yönelik tekrarlanan saldırıları protesto etmek için ortaya çıkan Filistin halk gücünün karşısına Siyonist rejimin askeri ve güvenlik gücüne karşı koymayı başardıklarını vurgulayan Fevzi Berhum, ayrıca Siyonist rejimi caydırmak ve Kudüs'ün kimliğini korumak için her düzeyde milli, İslami ve Arap stratejisi çağrısında bulundu.
Irak'ta kaynaklar Amerikan terör güçlerinin ülkenin batısında barındığı Anbar eyaletinde bulunan Ayn el-Esed üssüne dün gece roket saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Bu konuda bazı kaynaklar roket saldırısının 6 adet 122 mm roketle gerçekleştirildiğini bildirdi. Sabir'in haber kanalı ise saldırıyla ilgili daha fazla ayrıntı veya olası can kaybı hakkında bilgi vermedi.
Irak Kürdistan Demokrat Partisi önümüzdeki günlerde tüm Kürt partilerinin Irak Cumhurbaşkanlığı adayı üzerinde anlaşmaya varmak için toplanacağını duyurdu. Irak siyasi güçlerin hükümet kurma konusunda anlaşamadığı geçen yıl Ekim ayında yapılan parlamento seçimlerinden bu yana siyasi bir krizle karşı karşıya.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki provokatif eylemlerine atıfta bulunarak bu ülkedeki savaşın ana kaybedenlerinin Avrupa ülkeleri olduğunu söyledi. Lavrov, dün yaptığı açıklamada başta Amerika olmak üzere batılı ülkelerin Ukrayna hedeflerine ulaşmak için bir araç olarak kullandığını söyledi. Bu arada İngiliz Guardian gazetesinin bir köşe yazarı, Avrupa Birliği'ne yarardan çok zarar veren Rusya karşı yaptırımları unutma çağrısında bulundu.
Amerika Başkanı Joe Biden, pazartesi günü ülkedeki saldırı silahlarını kontrol edemediğini itiraf etti.
Ve son haberimiz, altın fiyatları 3 günlük Amerikan piyasa tatilinin arifesinde dün 5.14 dolar yükselerek ons başına 1858.86 dolara yükseldi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Avrasya ülkelerinin İran ile ticari ilişkileri olumlu karşılaması konusunda. Avrasya Ekonomik Birliği üye devletlerinin İran'ı birliğe çekme veya Tahran ile üyeleri arası işbirliği yapma çabaları devam ediyor. Bu bağlamda Kırgızistan ve Ermenistan liderleri Avrasya Ekonomik Birliği çerçevesinde İran ile serbest ticaret anlaşmasının imzalanmasını memnuniyetle karşıladılar. Kırgızistan ve Ermenistan liderlerinin bu talebi iki açıdan ele alınarak değerlendirilebilir. Birincisi, bu talep İran'ın Avrasya Ekonomik Birliği'ne üyeliği için devam eden çabalarla uyumludur. İkincisi ise Avrasya Ekonomik Birliği üyelerinin bu birlik ile İran arasında ekonomik ve ticari bölgeleri oluşturmak çabasıyla ilgilidir. Uzmanlara göre her iki durum önemli ve olumludur. Bu bağlamda Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sedir Japarov, Avrasya Birliği Yüksek Ekonomik Konseyi toplantısında şöyle konuştu. Avrasya entegrasyonunun gelişimi, Avrasya mallarının, ekipmanlarının ve teknolojilerinin üçüncü ülkelere ihracatının teşvik edilmesi ve yeni ticaret ortaklarıyla ilişkilerin kurulması ile doğrudan bağlantılıdır. İran ile serbest ticaret bölgesinin genişletilmesinden ve Endonezya ile serbest ticaret bölgesinin oluşturulmasından yanayız. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da Yüksek Avrasya Ekonomi Konseyi toplantısında İran ile Avrasya Birliği arasında tam teşekküllü bir serbest ticaret anlaşması imzalamak istediklerini belirtti. Avrasya Ekonomik Birliği üyelerinin birliğin ekonomisini ve ticaretini güçlendirmek için İran'la işbirliği konusunda istekli olduklarını ilk kez belirtmiyorlar. Başta Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan olmak üzere Ermeni yetkilileri defalarca bu konuyla ilgilendiklerini ifade ederek İranlı yetkililerle yaptıkları ikili görüşmelerde ülkelerin bu isteklerini vurguladılar.
Avrasya Ekonomik Birliği üyeleri arasında yer alan Erivan yönetimi ülkelerinin özel coğrafi ve ekonomik koşulları sebebiyle Tahran'la çalışmaları durumunda Güney Kafkasya ekonomisini yeniden inşa edebilirler. Bu nedenle İran'ın Avrasya Ekonomik Bölgesi'ne katılımı bu ülkenin birçok ekonomik eksiklerini giderebilir. Hali hazırda Avrasya Ekonomik Birliği 190 milyon nüfusa Rusya, Kazakistan, Beyaz Rusya, Kırgızistan ve Ermenistan'dan oluşuyor. İran'ın birliğin ekonomi ve ticari projelerine katılmasıyla hiç şüphesiz tüm eksiklikleri muhakkak giderilecektir. Aslında İran tamamlayıcı ekonomisi sebebiyle Ermenistan ve Kırgızistan gibi ülkelerin sorunlarına son verme kapasitesine sahip. Ermenistan'a ilaveten Kırgızistan karayla çevrili konum sebebiyle uluslararası sıcak ve soğuk sulara bağlanmak için İran iletişim yollarına çok ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle Kırgızistan ve Ermenistan liderleri Avrasya Ekonomik Birliği çerçevesinde İran'la işbirliğine istekliler. İran doları ekonomisinden ve aralarında Çin ve Rusya'nın da bulunduğu bölge ülkeleriyle ticaretinde doları çıkarmak için anlaşmaya varan ülkelerden biridir. Bu nedenle İran'ın Avrasya ülkeleriyle ticaret ve ekonomik işbirliği yapması daha kolay şartlarla mümkün olacaktır. Avrasya Birliği Ekonomik Komisyonu uzmanları planın başarılı olması hakkında yaptıkları açıklamada bu bölgesel birlik üyeleri arasında ulusal paralar ile ticaret oranının %70'e kadar arttığını belirtti. Bu arada Avrasya Birliği Ekonomik Komisyonu son toplantılarında birliğe üye ülkeler arasında hesapların milli para birimleriyle kapatıldığını onayladı. Son yıllarda İran ve Rusya'nın yanı sıra Çin ve hatta Türkiye gibi bölgedeki ve dünyadaki birçok ülke ticarete doları bırakıp ulusal para birimlerini kullanmaya yöneldi. Bu uygulama dünyadaki diğer ülkelere ve bölgesel koalisyonlara da yayıldı. Aynı zamanda Avrasya Ekonomik Birliği'nde doların payı 2013'te %30'dan 2021'de %19'a düştü. Bu azalma ekonomik projelerin başarısı ve bu ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinde ulusal para birimlerinin değişimi anlamına geliyor.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz tüm uyarılara rağmen Bennett hükümetinin barak yürüyüşüne büyük desteği konusunda. Siyonist rejim İsrail ile sözde barış anlaşması imzalayan Mısır ve Ürdün gibi bazı Arap ülkeleri son birkaç günde Siyonist yetkililer ile yaptıkları görüşmelerde Neftali Bennett'i bayrak yürüyüşünün düzenlenmesini engellemeye ikna etmeye çalıştılar. Fakat bu konuda başarılı olmazken üstelik aldıkları yanıt ise Filistinlileri bayrak yürüyüşü önüne geçmemeleri için ikna etmek oldu. Son birkaç yılda gerçekleşen bu yürüyüşte 1967 savaşında Doğu Kudüs'ün işgalinin yıl dönümünde aşırılıkçı Siyonistler işgal altındaki Filistin'in dört bir yanından Kudüs'e gelip etkinliğe katılmaya çağrılıyorlar. Hatırlanacağı üzere geçen yıl Kudüs'te Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlilerin Siyonistler tarafından göçe zorlanmaları üzerine Filistin direniş grupları ve Gazze sakinlerinin verdiği destekle yaşanan 11 günlük savaşın ardından barak yürüyüşü direniş grupların füze saldırısından duyulan korku nedeniyle düzenlenmedi. Fakat bu yıl Bennett hükümeti hatta güvenlik güçleri ve polis şefinin uyarılarını dikkate almayarak düzenlenmesinde ısrar etti. Zira Bennett hükümeti bir temsilcinin iktidar koalisyonundan çekilmesi nedeniyle çöküşün eşiğinde ve Bennett'e yakın olan diğer iki kişinin de son günlerde istifa etmesi bu uyarı zilini daha da ciddi hale getirdi. Fakat hikayenin tümü bu değil. Bennett hükümetinin aşırı Siyonist miting ve gösterilere izin verme kararını etkileyen iki faktör daha vardır. Birincisi, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi Arap ülkelerin Siyonist rejim ile ilişkilerini normalleştirdiği ve şimdi sıranın Arabistan'a geldiği ve gelecek günlerde Riyad hükümetinin bu gruba katılması ve gizli ilişkilerini açıklamak için büyük çabalar harcadığı normalleşme sürecidir.
İkincisi ise Biden hükümetinin Siyonist rejime karşı nispeten direnmenin ardından son günlerde ve haftalarda aniden tutum değiştirerek Siyonist lobilerin baskısına teslim olarak İran'la nükleer anlaşmaya geri dönmekten vazgeçmesi, üstelik bu rejim ve Arabistan ilişkilerini normalleştirmesi için arabulucu olması ve hepsinden daha da önemlisi Biden'ın Kudüs'teki yeni yerleşim planının onaylanmasına rağmen işgal altındaki Filistin'e seyahat etmeyi planlaması ve bayrak yürüyüşüne hiçbir ciddi muhalefet etmemesidir. Bennett'in Biden hükümeti ve Arap devletlerinden endişe duymaması onu aşırıcı Siyonistlerin gösteriler ve bayrak yürüyüşü düzenleme konusundaki kışkırtıcı eylemlerini desteklemeye ikna etti. Ayrıca görünüşe göre Bennett hükümeti hem sınırda bulunan kırılgan koalisyon kabinesini kurtarmak ve hem de dünya ve bölgedeki karmaşık durumu suistimal ederek bölgede yeni bir maceraya atılmaya hazırlanıyor. Tüm bu etkin faktörlere ilaveten 5 Haziran 1967 savaşında Doğu Kudüs'ün işgalinin en başından itibaren işgal rejiminde ister sol ister sağ Siyonist hükümetleri Kudüs'e kalıcı şekilde hakim olmak için tek bir siyaset ve tutum izledikleri gerçeğini unutmamak gerekir. Onlar sessiz ve sinsi işgal siyasetini gerçekleştirmeye çalıştılar. Böylece Siyonist yerleşkeleri Batı yakını kuzeyinden güneyine doğru 3 ayrı güvenlik şeridi boyunca inşa ederek Kudüs kentini dört bir yandan kuşatma altına almaya çalıştılar. Bu yerleşim yerlerinde aşırılık yanlısı göçmen Siyonistler genellikle her türlü silahla donatılıp barındırılıyor ve Siyonist ordunun 5. kolu olarak görev yapıyor. Bu sinsi ve sessiz işgal siyaset olan yerleşim alanı inşa siyasetinden birkaç hedef amaçlanıyor. Bu önemli hedeflerden biri Kudüs şehrine kalıcı olarak hakim olmak için coğrafi ve demografik dokusunu değiştirmektir. Bir sonraki hedef bir Filistin devletinin kurulmasını engellemek için Batı Şeria'nın toprak bütünlüğünü yok etmek için parçalamaktır. Diğer hedef ise tarım ürünleri üreterek ihraç etmek için Batı yakanın toprak ve su kapasitesini yağmalamak ve sömürmektir ve hepsinden de daha önemlisi Filistinli mültecilerin geri dönme ihtimalini sonsuza kadar engellemektir. Bu nedenle işgal yerleşim alanları inşa etmek ve yerleşimcilerin desteklenmesi Siyonist rejimin her zaman önceliği ve gündemi olmuştur.
Thank you.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 10 Hordad 1401, Hicri Kamere 29 Şevval 1443 ve Miladi 31 Mayıs 2022 Salı. Müzik. 30 yıl önce bugün Hicri Şemsi 10 Hordad 1371'de Tahran'da bulunan Şerif Tekin Üniversitesi öğretim üyesi ve araştırmacı Dr. Celal Samimi, Gama Işını ve Samanyolu Galaksisi konusunda 20 yılı aşkın yaptığı araştırmadan sonra galaksinin merkezindeki gama çeşmeleri veya çeşme noktalarını keşfetti. Bilindiği üzere Dr. Celal Samimi, Hicri Şems'i 1319 tarihinde İran'ın güneydoğusundaki Zabur kentinde dünyaya geldi ve fizik dalında doktora diplomasına sahiptir. Dr. Celal Samimi geniş araştırmalarından sonra nükleer emulsiyon konusundaki denemelerini yaptı ve nihayet bu dalda önemli keşiflerin altına imza attı. ...27 yıl önce bugün Hicri Şems'i 10 Hordad 1374'te önde gelen fakih Ayetullah Hacı Şeyh Azizullah Hüsrevi Zencani vefat etti. Rahmetli İmam Hümeyni'nin öğrencilerinden olan Ayetullah Zencani, İmam Hümeyni liderliğindeki İslami hareket sırasında Azerbaycan bölgesinde iktidardaki hükümeti muhalif din alimi olarak tanınıyordu ve hiçbir zaman Pehlevi rejimiyle uzlaşmaya hazır olmadı. ...238 yıl önce bugün Hicri Kameri 29 Şevval 1205'te önde gelen fakih Ayetullah A. Muhammed Bagır Vehid Behbahani 90 yaşında vefat etti. 200 yıl önceden bugüne değin fıkıh alanında büyük katkıları olan merhum Muhammed Bagır İsfani, usul bilimini ihya eden en büyük fakihlerden biridir. ...175 yıl önce bugün 31 Mayıs 1847'de İran hükümeti ile Osmanlı İmparatorluğu arasında 2. Erzurum Anlaşması imzalandı. ...12 yıl önce bugün 31 Mayıs 2010'da katıl İsrail rejimi muhasır altındaki Gazze halkına insani yardım malzemesi götüren özgürlük filosu olarak bilinen 6 gemiden oluşan deniz filosuna saldırdı. Olayda 9 Türk hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi yaralandı. Siyonistlerin bu vahşi girişimi dünya kamuoyunda bu rejime duyulan nefret ve öfkenin artmasına neden oldu ve dünyanın çeşitli hükümetleri bu saldırıya itiraz ettiler. ...213 yıl önce bugün 31 Mayıs 1809'da Avusturyalı müzik hocası ve besteci Joseph Haydn hayata gözlerini yumdu. Haydn yeteneğinden dolayı musikide şöhrete ulaştı. 190 yıl önce bugün 31 Mayıs 1832'de Fransız matematik dehası Ouvrier Galois öldürüldü. Galois hakkında şunlar söylendi. Eğer bu matematik dehası gençken ölmeseydi, günümüzde beşeriyet matematiği 300 yıl kadar ileride olacaktı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Milli Gazete.
Filistin'in gazıyla İsrail gazına gelme.
Yeni Çağ.
En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?
Yeni Asya.
Sağlıkta geriye doğru çağ atlattık.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. İrfan Hüseyin Yıldız 29 Mayıs tarihli Cumhuriyet gazetesinde enflasyon serbest uçuşta başlıklı yazısına yer veriyor. Bütün ekonomik veriler Türkiye'de fiyat artışlarının durdurulamadığını, sabit gelirlerin satın alma gücündeki büyük erimenin devam ettiğini gösteriyor. Bunun da ötesinde Merkez Bankası para politikası kurulunca Perşembe günü alınan kararlar aslında büyüme uğruna enflasyonist politikaların devam edeceğini ortaya koyuyor. Yaşadığımız ekonomik krizi sadece dışarıdan gelen etkilere ve dış güçlere bağlamanın ise kötü ekonomik yönetime mazeret uydurmaktan öte bir anlamı bulunmuyor diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Önemli oranda yerli girdiye ve ileri teknolojiye dayanmayan, yüksek katma değer ve yüksek rekabet gücü içermeyen büyümelerin olduğu ülkelerde yapılan dış ticarette günün sonunda dışarıya kaynak transferi kaçınılmaz oluyor. TÜİK, Türkiye'nin Mart ayı dış ticaret haddini %75,3, Mart ayı ihracatının ithalatı karşılama oranını ise %73,1 olarak açıkladı. Geçen hafta TÜİK Mart ayına ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksini açıkladı. Tarımsal girdi fiyatlarının Mart ayında bir önceki aya göre %15,6 oranında. Bir önceki yılın aynı ayına göre %105,7 oranında arttığı görüldü. Tarımsal girdilerin önemli bir bölümünün ithal edildiği dikkate alınırsa, döviz kurundaki artışla birlikte girdi fiyatlarının daha da yükseleceği anlaşılıyor. Tüketim tarafına ise Nisan ayı TÜFE oranı %69,97 seviyesine çıkarken, gıdadaki fiyat artışı %89,10 düzeyinde gerçekleşti. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, iklim krizine ve Ukrayna-Rusya savaşına bağlı olarak küresel düzeyde bir gıda krizinin yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Ancak bizim açımızdan daha önemli olan risk, tarım ürünlerdeki maliyetler nedeniyle çiftçilerimiz zarar ederken, yüksek tüketici fiyatları nedeniyle de hane halkının yeterince beslenemiyor olmasıdır. Benzer dramatik bir durum konut fiyatlarında ve kiralarda yaşanıyor. Bir yanda inşaat sektörü artan maliyetlerden dolayı küçülüyor ve konut satışları azalıyorken, diğer yandan konut fiyatlarında ve kiralarda fahiş artışlar yaşanıyor. Merkez Bankası'nca açıklanan konut fiyat endeksi Mart ayında bir önceki aya göre %9,3 oranında, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %110 oranında artış gösterdi. Türk İş'in yaptığı araştırmada Nisan ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 5.323 lira, yoksulluk sınırı ise 17.340 lira olurken tespit edilmiş. Asgari ücretin 4253 lira olduğu ülkemizde yaklaşık 30 milyon çalışanın %50'si asgari ücret seviyesinde ücret alıyor. Bunun anlamı çalışanların büyük bir kısım açlık sınırının altında yaşıyor. Buna 13.6 milyon emekliyi, 7.6 milyona varan geniş tanımlı işsiz, çiftçileri, esnafı, küçük işletmeleri de dahil ettiğimizde vatandaşların büyük bir çoğunluğu derin bir yoksullukla boğuşuyor demektir.
Esfender Korkmaz 29 Mayıs tarihli Yeni Çağ gazetesinde Merkez Bankası ve Ekonomik İstikrar başlıklı yazısına yer veriyor. Merkez Bankası'nın gösterge faizini %14 düzeyinde tutması kararına ve 2022 finansal istikrar raporuna bakınca TL krizi ve ekonomik istikrarsızlığın derinleşeceği anlaşılıyor. Son PPK kararında enflasyonda yakın dönemde gözlenen yükselişte jeopolitik gelişmelerin yol açtığı enerji maliyeti artışları, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının geçici etkileri, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışların oluşturduğu güçlü negatif arz şokları etkili olmaya devam etmiştir diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Enflasyon artışında küresel faktörlerin etkisi var ve fakat bu etki sınırlıdır. Türkiye'de enflasyonun bu kadar yüksek çıkmasının baştan gelen nedeni AKP iktidarında demokrasi ve hukuki altyapıda erozyonlar ile güven kaybı, planlamanın kaldırılması, kambiyo ve kur sistemindeki gevşeklik sonucu ekonominin kırılgan ve spekülatif yapı kazanması, devletin kurumsal devlet olmaktan çıkarılması ve parti devleti yapılması etkili olmuştur. Bu şartlar altında Merkez Bankası'nın 2006 yılından bugüne kadar uyguladığı %5 enflasyon hedefi tutmadı ve Merkez Bankası'na olan güven kayboldu. Merkez Bankası'nın bağımsızlığının kaldırılması ve eksi reel faizde inat edilmesi kur şoklarına neden oldu. Kur artışları ithalat yoluyla doğrudan üretim maliyetlerini arttırdı ve bu artışlar TÜFE'ye yansıdı. Kısaca TÜFE'yi %70'e, YÜFE'yi %122'ye, küresel sorunlar değil siyasi iktidarın yanlışları getirdi. Kaldı ki Merkez Bankası 2022 finansal istikrar raporunda da dünya enflasyon ortalaması var. Küresel gelişmeler dünya enflasyonunun 5-6 puan arttırdığı halde biz neden yüksek enflasyon yaşıyoruz? Enflasyon konusunda bu verilere ve Merkez Bankası açıklamalarına bakanlar ister yerli ister yabancı olsun Merkez Bankası'na nasıl güvenir? Merkez Bankası'nın tek görevi TL'nin değerini korumaktır. Siyaha beyaz demek kadar ters algı yaratmak, deve kuşu gibi kafayı kuma sokmaktır. Yine Merkez Bankası kararında cari işlemler dengesinde enerji fiyatlarından kaynaklanan riskler devam etmektedir diyor. TÜİK verilerine göre Türkiye'nin 2021'de petrol ithalatı 42,3 milyar dolar oldu. Aynı fasıldan işlenmiş ürün olarak ihracatı ise yaklaşık 8 milyar dolar oldu. Net açık 34,3 milyar dolardır. Oysaki enerji, yatırım malı ve teknoloji ithal etmediğimiz Çin'e karşı aynı yıl 28,5 milyar dolar dış ticaret açığı verdik. Üstelik ithalat kotaları ve vergiler yoluyla bu açığı önleyebilirdik. Sonuç olarak bugünkü hükümet politikaları ve bugünkü Merkez Bankası anlayışı içinde çıkış yolumuz kapalıdır.
Tahran Radyosu.
Vedat İlbeyoğlu 29 Mayıs tarihli Evrensel Gazetesi'nde seçim güvenliği Sadat'tan ibaret değil başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Rejimin Niteliği böyle koşulluyor. Türkiye'de hiçbir şey olağan haliyle seyretmiyor. Genel itibariyle siyasetin yoğunlaştığı ana eksen durumundaki seçim süreci de öyle. Baskın mı, erken mi, zamanında mı yapılacağı tartışmaları bir yana, seçimden önce seçim güvenliği konuşulur oldu. Bu çok doğal ve sabredip seçimde oy verin, hayatınızı değiştirelim şeklinde yürüyen düzen muhalefetini ister istemez değişime zorladığı için de olumlu ayrıca diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Zira seçim güvenliği sadece seçim günü gerçekleştirilebilecek bir şey değil. Hangi koşullarda seçime gidildiğiyle, hak ve özgürlükleri ne ölçüde kullanılabildiğiyle ilgili bir konu. Öncesinden başlayan ve sonuçta bir mücadele konusu. Tesadüfi değil, Kılıçdaroğlu, Sadat çıkışını seçim güvenliğiyle de ilişkilendirdi. Aldığı istihbari bilgilerin sonucunda bu kuruluşun seçimlere dair özel organizasyonlarda bulunabileceği imasında bulundu ve yaptığı ifşa önemli yankı uyandırdı. Muhataplarında şaşkınlık yarattığı kesindir. Sarayda başdanışmanlık yapmış Sadat kurucusunun Cumhurbaşkanınca tanımam etmem mealinde değerlendirilmesi de bu şaşkınlığın sonucudur. TÜİK'in kapısına gitmek gibi olmadı bu. İktidarla içli dışlı olduğu bilinen ve kuruluş amacı tethiş yani çok bilinen manasıyla terörde dahil gayri nizami harp yöntemleriyle hemhal olmak olan bir organizasyonun seçim güvenliğiyle ilişkilendirilmesi olan bir durum değildir. Demokrasinin temeli diye sunulan seçimlerin bir tetiş öğretme, tetişçi yetiştirme merkeziyle aynı bağlamda anılmasını olağanlaştıran şey, memleketin olağan yöntemlerle yönetilmiyor oluşudur. Tekçi rejim, ekonomik yıkıma eşlik eden hak ve özgürlük kırımına, yasakların genişleyerek kapsama alanlarına bakıldığında Kılıçdaroğlu'nun ima ve işaret ettiklerinden kuşku duymak için bir neden de bulunmuyor. Adı çokça anılan demokrasiyle hiçbir biçimde kesişmeyecek bir düzenleme inşa edilip kurumsallaştırmaya çalışılan bu rejimin meşruiyetini seçim kazanmaktan başka mecra ve argümanlara dayandırma çabası da anlaşılıyor oluyor böylece. Seçim kazanmasıyla övünülen günler çoktan geçmiştir ve her seçim iktidar için bir tedirginlik ve tehdit gerekçesi durumuna gelmiştir. Dolayısıyla seçim, oyların sandığa atılması ve sayılmasından önce kurgulanmalı, sandık rahat bırakılmamalıdır.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da bilim tarihi.
Değerli dinleyiciler, 2022 yılı UNESCO tarafından tüm dünyada kutlanmak üzere temel bilimlere alınan yıl olarak adlandırıldı.
Birçok tarihçi insanın bilimde ve uygarlığındaki ilerlemenin büyük bir bölümünü İran uygarlığına borçlu olduğuna inanıyor. Bu yüzden dizi sohbetimizde sizleri İran'da temel bilimlerin parlak geçmişini ve bu alandaki büyükleri tanıştırmaya çalışacağız.
Büyük ihtimalle bazı ülkelerin milletler ve kavimleri uygar olan ve uygar olmayan olarak iki gruba bölmeye çalıştıkları, üstelik bir bilim insanının milliyetini teşhis edilemeyecek şekilde tarihi gelişmeleri zedeleyerek hatta isimleri bile değiştirdikleri sizlerin de dikkatini çekmiştir. Bazen de bir millet veya kavmin ilerleme hareketini tamamen ve kökten inkar ederler. Benzer yargılar miladi 17-18. Asırlarda yaygınlaşmaya başladı ve şimdiye kadar bile devam ediyor.
Bilgiye doğaya bilinçli bir yaklaşım olarak düşünürsek, insanın her zaman ve her yerde bilgiyle bağlantıda olduğunu kabul edebiliriz. Yaklaşık 100 bin yıl önce günümüz İran'ın batısında olan Kermanşah ve Hamedan yakınlarında yaşayan bir insan, tıpkı bugün yaşayan bir insan gibi daha iyi bir hayata doğru ilerlemek için çabalamıştır.
Matematik dahil olmak üzere bugünün bilgisi gezegenimizdeki tüm insanların çabalarının sonucudur. Farklı zamanlarda farklı milletlerden olan insanlar, uygarlığının farklı aşamalarında yaşamış, tecrübesine ve bilgeliğine güvenerek her zaman doğanın kanunlarını tanımaya ve yaşamlarını iyileştirmeye ve hayat seviyelerini yükseltmeye çalışmıştır. Matematiğin temel kavramları olan nicelik ve biçim her zaman insanın yaşamı ile ilişkilendirilmiştir ve eğer matematiği genel anlamda ele alırsak, İnsan yaşamı boyunca bir yaşama sahip olduğu söylenebilir.
Antik dönemde matematiğin bir sayılar bilimi olarak hiçbir anlamı yoktur. Fakat binaların inşaatında, su tesisatları, araç ve gereçlerin yapımında matematiğin rolü somut ve kesin bir şekilde hissediliyor. Örneğin Ahameniş saraylarının inşaatında, Pers kral yolunun yapılmasında, harita çiziminde, gemi, tekerlekli savaş arabası gibi araç ve teçhizatların yapımında İranlıların matematik kurallarının kullanılması tamamen aşikardır.
Cebirsel tablolar ve cebirsel denklemler gibi bazı matematiksel kurallar ve yöntemler antik Susa kentinde yaygın şekilde kullanılırdı. İranlı matematikçiler tarafından ölçü birimlerinin icadı o dönemde dünyanın geniş bölgelerinde ölçüm ölçeklerinin tek tip olmasına neden oldu. O dönemden kalan işaretler İranlıların geometri alanındaki önemli bilgilere sahip olduklarını gösteriyor.
İnsanlar eşyaların yüzeyi ve hacmini hesaplamak için yeni geometrik ilişkileri kullanabileceklerinin farkındaydılar. Ve hatta birçok Yunan bilim adamı geometri bilgilerini geliştirmek için İranlıların bilgilerini kullandılar. Örneğin geometrinin kurucularından biri olarak tanınan Pisagor, doğuya yaptığı yolculukta kendi geometrik teoremini kaydetmek için eski doğunun öğretilerinden yararlandığı biliniyor. Fakat tarihi kanıtlar antik Susa geometri bilimcilerin Pisagor teoremini bildiklerini fakat bunu herkese sunamadıklarını açıkça göstermektedir.
Milattan önce 6. ve 7. asırlarda İran, Babil ve Kuzey Afrika'dan Yunanistan'a kültür aktarımı gerçekleşti fakat bu süreçte İranlıların sahip oldukları kültürün rolü çok belirgin ve seçkindir. Yine milattan önce 5. ve 6. asırlarda İran'ın Yunanistan ile kültürel ilişkisi kurulmuştu fakat Makedonyalı İskender'in İran'a saldırısı ile bu kültürel karışım daha da yoğunlaştı. Part İmparatorluğu döneminde Sistan bilginlerinden bazıları Hindistan'a gittiler ve Hindistan'da matematik ve gökbilim geleneklerinin temellerini attılar. Onlar Magi Brahmanlar olarak tanındılar. Görünüşe göre Hindistan'ın en büyük matematikçilerinden olan ve hesaplarında ilk kez sıfır rakamını kullanan Brahmagupta bu gruptanmış.
Tahran Radyosu.
İranlılar cebir ve trigonometrinin ve hatta küresel trigonometrinin ve genellikle hesaplama ile ilgili matematik dallarının kurucularıdırlar. Sayı kavramının değişken bir nicelik olarak İranlılar tarafından oluşturuldu. Şimdilerde Diofant denklemi olarak bilinen akışkan denklemleri ciddi bir şekilde takip edildi ve Öklidyen olmayan geometrinin ana temelleri atıldı. İşte bu noktadan itibaren Batı Avrupa, İran'ın ve genel olarak Doğu'nun zengin ve üretken kültürüne güvenerek kendini toparlayıp işin devamını getirdi.
Eğer matematiğin yalnızca teorik yönünü dikkate alırsak onun tarihi dört döneme ayırabiliriz. Matematiksel bilgi ve kavramların oluştuğu dönem, temel matematik dönemi, değişken miktarlarla matematik dönemi ve günümüz matematik dönemi. İran toprakları miladi 7. yüzyıla kadar ilk dönemi geride bıraktı ve miladi 8. yüzyılın sonları ve 9. yüzyılın başlarından itibaren ulusal kimliğini yeniden kazanınca ikinci matematiksel ilerleme dönemine girmeyi başardı, hatta bazı dallarda 3. döneme girebildi. Tabii ki bu bilgiler bugün elimizde olan belgelerden kaynaklanıyor ve arkeolojik çalışmalarla yapılan keşifler ve yeni belgelerin ortaya çıkması ile bu ayrım biraz değişebilir.
Öngörü dönemi olarak adlandırabileceğimiz matematik tarihinin ilk döneminde matematik ve kavramları insanların günlük ihtiyaçları ile yakından bağlantılıydı. Hayvan sayımı, tarım arazilerinin bölünmesi, tapınak ve sarayların inşası, köprü ve baraj inşaatı, savaşçılara yiyecek sağlamak ve daha ileri bir aşamada ticaret ve alışveriş ve nakliye ile ilgili hesaplamalar ve özellikle İran'da su kanatları ve sulama kanalların inşaatıyla tarıma su sağlamak.
Doğal olarak kentleşmenin başlaması ve güçlü hükümetlerin ortaya çıkması ile birlikte artan ihtiyaçlar sonucu zorlukları çözmenin matematiksel yöntemlere yavaş yavaş gelişmeye başlamıştır. Ancak bu dönemde matematik sadece insan ihtiyaçlarının hizmetindeydi ve sayma gibi bazı özel durumlar dışında hala soyut ve teorik bir boyut kazanmamıştı. Başlangıç matematik dönemine matematiksel kavramlar ve kuralların soyut hale geldi tarihten itibaren saymak gerekir. Zira aynı zamanda sosyal ve pratik ihtiyaçlarla ilişkisini korurken genel ve soyut sonuçlarla birlikte oldu.
Milattan önce İran'ın güney ve güneybatısında hüküm süren Elamlılar, güçlü bir hükümet olarak kendi merkezleri olan Susa'dan geniş bir ülkeyi yönetiyorlardı. Onlar Sümerler ve daha sonra Babillilere komşuydular ve onlar gibi bir kölelik sisteminde yaşıyorlardı. Bu yüzden Sümerlerin Elamlılar ile yakın ilişkileri her zaman kapsamlı kültürel ve ticari alışverişler ve aynı zamanda savaşlar ve çatışmalarla birlikte oldu. Öyle ki bazı durumlarda bu iki milletin kültürel ilerlemesini birbirinden ayırmak zordur. Elamlıların zengin ve gani kültürü 35 asır boyunca İran'ın tüm uygarlık dönemlerini etkilemeyi başarmıştır.
Elam hükümranların kurduğu uygarlığın izine çok az rastlanmış olsa da Elam yazısı ve dili Pers egemenliği de dahil olmak üzere daha sonraki dönemlerde kullanıldı. Susa kültürünü düzenlemek için yeni arkeoloji keşifleri beklemek gerekiyor ama elimizdeki bu birkaç örnekle eski Susa uygarlığının derinliğini bir nebze de olsa anlayabiliriz. Şuş'taki matematik komşu Mezopotamyalıların matematiği gibi insanların pratik günlük ihtiyaçları ile yakından ilgiliydi.
Ticari alışverişler, sarayların ve tapınakların inşası, tarım arazilerinin bölünmesi, hasat veriminin hesaplanması ve savaş sırasında askerlerin yiyecek miktarının belirlenmesi, Elam hükümdarlığında uygulamalı matematiğin ortaya çıkması ve büyümesi için bir hareket gücü sağladı. Arkeolojik çalışmalar sonucu Susa'dan sınırlı sayıda elde edilen matematiksel metinler, genellikle rahipler ve din adamlarından oluşan Susa matematikçilerinin sadece bir tür numerolojiye ulaşmakla kalmadıklarını, hatta bazı durumlarda birçok sonuca bile ulaştıklarını gösteriyor.
Elamlı matematikçilerin ikinci dereceden denklemin özel durumlarını ve bazı durumlarda 8. dereceden bir denklemi kullandıkları biliniyor. Sayıları çarpmak için tablolar hazırladılar. Pisagor teoreminin özel durumlarının farkındaydılar ve bunu birbirine dik iki düz çizgi çizmek ve doğru çizgilerin parçalarının uzunluklarını hesaplamak için kullanıyorlardı. Farklı üçgen türlerini biliyor ve düzenli çokgenler çiziyorlardı. Örneğin bir ikiz kenar üçgenin yüksekliğinin çevresindeki dairenin merkezinden geçeceğini biliyorlardı. Hatta düzgün çokgenlerin yardımı ile bir dairenin çevresinin çapına oranı olan pi sayısını bile elde ettiler.
Milattan önce 6. yüzyıldan milattan sonra 7. yüzyıla kadar geçen 1200 yıllık dönemde teorik bilgi ve matematikte herhangi bir ilerleme kanıtı görmesek de bu dönemden kalan binaların mimarisinden ve sanat eserlerinden mühendislik bilgisinin önemli ilerleme kaydettiğini görebiliyoruz. Tabii ki matematikle yakından ilgili olan gökbilimi ve astronomi ayrıca müzik sanatı bu dönemde zirveye ulaştı. Bu da o dönemde İranlılar arasında matematiğin önemini gösteriyor.
Muhterem dinleyiciler, 2022 yılının UNESCO tarafından temel bilimleri alma yılı olarak adlandırılması nedeniyle İran'da bilim tarihi dizi sohbetimizi sizlere İranlı bilim adamlarından bazılarının yaşamı ve İranlıların bilim alanında insandan sunduğu sayısız hizmetler ve eşsiz başarılarıyla tanıştırmaya çalıştık.
Bize görüşlerinizi turkish@ws.edib.ir üzerinden iletebilir, yayınlarımızı da www.parsi.com adresinden takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Farklı bir açıdan 8 yıllık kutsal savunma yılları.
Değerli dinleyiciler, farklı bir açıdan 8 yıllık kutsal savunma yılları isimli seri sohbetimizin 15. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Bağlantısızlar Hareketi ve İslami Konferans Teşkilatı'nın Saddam'a verdiği desteklerden bahsedeceğiz.
Bu dizi sohbetimizde Saddam'ın İran'a dayattığı savaşın diğer savaşlardan farklı ve özel yanlarını, uzun ve acımasız bir savaşa karşı İran milletinin 8 yıllık direnişinin farklı yönlerine yeniden ele almaya çalışıyoruz.
Daha önceki bölümlerde Batı ve Doğu'nun iki süper gücü ve Saddam'ın rejimine yaptıkları mali silah, ekonomik ve istihbarat yardımlarının miktarına İran'ın Saddam rejimini askeri silahlarla yenmede manevi faktöre dayalı olarak hareket ettiğine değinmiştik. Bağlantısızlar Hareketi ve İslam Konferansı örgütü gibi adil bir duruş sergilemesi beklenen küresel ve bölgesel kurumlar bile uygulamada Saddam'ın yanında yer aldığı bir sırada bu zaferin ne denli değerli olduğu ortada. Savaşı önlemek, uluslararası barış ve güvenliği sağlamak ve üye devletlerin haklarını korumak amacıyla oluşturulan Bağlantısızlar Hareketi, İran-Irak Savaşı'nda doğru, açık ve adil bir tavır alamamış ve asli görevinden tamamen uzak bir duruş sergilemiştir.
Irak, Bağız rejimi İran topraklarında işgal bölgelerinde bulundukları dönemde bu gibi kurum ve kuruluşların tavsiyeleri ve istekleri aslında bir şekilde saldırganlığı onaylamak ve saldırganı savunmak olarak değerlendiriliyordu. Bağlantısızlar Hareketi, Irak Bağız rejiminin tüm insanla karşı cinayetlerine yönelik özellikle de meskun mahallelere, şehirlere, ticari gemilere saldırılar karşısında sessiz kaldı. Bu yüzden bu hareket farklı nedenlerden dolayı Irak'ın İran'a dayattığı savaşta özünden ve ilkelerinden uzaklaştı ve asli görevlerini yapmaktan bile çekindi.
Tahran Radyosu.
İslam İşbirliği Teşkilatı da Irak'ın İran topraklarını işgal ederken tutumu Irak'ın İran'ı işgaline yönelik tepkisi de düşündürücüydü. İslam İşbirliği Teşkilatı her defasında iki taraftan da ateşkes yapması çağrısında bulundu. Halbuki saldıran taraf Irak'tı ve savaşı durdurması gereken de Bağız rejimiydi. Aslında bu tutumlar mağdur taraf İran'ın meşru müdafaa hakkını yok saymak ve silahsızlandırılmasıydı. Bu durum Irak'ın geri çekilmesini erteleyecek ve sınırlar belirlenene kadar Irak'ın işgalini meşru sayılacağı anlamına geliyordu.
Dayatılan savaşın başlamasından 20 ay sonra İranlı mücahitler tarafından Hürremşehir'in işgalinden kurtarılmasının ardından İslam İşbirliği Teşkilatı sözde barış teklifinde bulunarak saldırganı belirlemek için bir komite atanmasını istemesine rağmen önce bir ateşkesin kurulmasını gerektiğine ve sonra geri çekilmenin ardından saldırganın belirlenmesini önerdi. Halbuki Bu eylemin sonuca ulaşması için hiçbir garanti yoktu. Dolayısıyla İran ateşkes sağlanmadan önce saldırganın tespit edilmesi, yargılanması ve bu durumun tazmin edilmesi gerektiğine inanıyordu.
İslam İşbirliği Teşkilatı örgütü o zamandan beri Irak'a karşı destekleyici bir tavır takındı. Genel olarak İslam İşbirliği Teşkilatı'nın tutumları iki tarafın askeri gücünden ve uluslararası koşullardan etkilenmiştir. Genel olarak örgüt savaşı sona erdirmek için etkili ve tarafsız bir adım atmadı. Tüm bu destekleyici tavırlara rağmen Irak diktatörü Saddam, İran'ın işgal altındaki tüm topraklarından çekilmek zorunda kaldı ve aldığı geniş çaplı desteğe rağmen Basra rejimi İran ve Irak arasında 8 yıl süren yıkıcı savaşın ardından 1975 Cezayir Anlaşması'nı sonunda kabul etti. Halbuki 1980'de bu anlaşmayı televizyon kameraların önünde yırtmış ve İran'a karşı geniş bir saldırı başlatmıştı.
Savaşın kazanılmasında etkili faktörler maddi, manevi ve kültürel faktörler olmak üzere iki kategoride münhasırdır. Sonuçta Irak Basri rejimi aktif ve bölgesel faktörlerin yanı sıra maddi destek ve teçhizat düzeyi açısından çok üstün bir konumdaydı. Buna ilaveten Basri rejimi küresel ve bölgesel anlamda da siyasi olarak büyük bir destek alıyordu. Ancak İran'ın zaferi ve Saddam'ın yenilgisinden hareketle kültürel ve manevi faktörlerin maddi faktörlerden daha etkili olduğu görülmektedir.
Başka bir ifadeyle İslam milletinin ve İran'ın yiğit mücahitleri ve savaşçılarının kutsal müdafaa destanında galip gelmesinin başlıca sebepleri manevi ve kültürel faktörler olarak görülmelidir. Aslında bu maneviyat etkisi İmam Hümeyni'nin defalarca dile getirdiği bir gerçektir. İmam Hümeyni, savaşın iki tarafının maddi güç açısından eşitsizliğine atıfta bulunarak manevi faktörlerin rolü hakkında şunları söylemişti. Siz kardeşlerimizin mücahideleri olmasaydı, ihlaslı muhlis çalışmalarınız olmasaydı, ilahi inayet olmasaydı hangi güç ve savaş aracı İslam Cumhuriyeti ve aziz ülkemizi Doğu ve Batı'nın bu ahbaplarının düşmanca amaçlarından kurtarabilirdi ki? Bu Allah'tan habersizler, maneviyat düşmanları batırmak istedikleri bu geminin Allah tarafından taşındığı ve desteklendiği Nuh gemisi olduğunu bilemediler.
İranlı savaşçıların dini inançları, kutsal savunma destanını etkileyen ve zaferden elde edilmesinde en önemli ve temel manevi ve kültürel faktörler arasındadır. Dini inançlar ve İslami inançlar, mücahitlerimizin ve savaşçıların ruhlarında ve gönüllerinde kök salmıştı. Dolayısıyla onların güdülerini, arzularını, davranışlarını ve görevlerini etkiler, görevlerini, sorumluluklarını ve ahlaki değerlerini en iyi şekilde yere getirmelerine neden oluyordu. Yani İranlı savaşçıların hissettikleri görev ve sorumlulukların yanı sıra bağlı oldukları ahlaki değerlerin kökeni dini inançlarıydı. Derin dini inançlar, inanan savaşçılara gönüllü ve hevesle savaş alanlarına yönlendirerek onlara kendilerini savunmak için motivasyon ve manevi güç verdi. Dini inançlar savaşçılara savaşın zorluk ve sıkıntılara katlanmalarına imkan tanıdı. Azim ve dayanıklılıklarını arttırdı ve onlara cesaret, şevk ve zafer ümidi verdi. Fedakarlıklarına ve özverilerine anlam verdi.
Dini inançlar mücahitlere cesaret ruhu pompalayıp onları her türlü zorluğa göğüs germelerine yol açıyordu. İslam mücahitleri iman ve inançları ile savaş alanına ayak basmasalardı o zaman böyle bir özveri ve fedakarlık destanlarının yazılmasına şahit olunur muydu? İranlı mücahitler Yüce Allah'a ve onun sonsuz gücüne ruhlarının derinliklerinden inandılar. Doğru tarafta savaştıklarını, düşmanlarının kendilerine zulmettiğine, Cenab-ı Hakk'ın görünmeyen yardımından yararlandıklarını biliyorlardı. İslam mücahitleri zaferi Allah'tan biliyorlardı ve savunma sözlüğünde yenilginin anlamsız olduğuna inanıyorlardı. Öldürseler de öldürülseler de kazanacaklarını biliyorlardı. Allah Resulü ve Ehl-i Beyt'in koruyuculuğuna kesinlikle inanan bu insanlar onları sevdiler ve cihatçı davranışlarını çağdaş dönemde sergilemeye çalıştılar.
Değerli dinleyiciler, farklı bir açıdan 8 yıllık Kutsal Savunma Yılları isimli seri sohbetimizin 15. bölümünün sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.farstoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, peygamberi merhametli ve insan kaderiyle ilgilenen biri olarak tanıtıyor. Bugünkü sohbetimizde bu konuya değineceğiz. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem hakkında Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet vardır. Bu ayetlerden bazıları insanın mevcut durumu ile çok açık bir orantısı vardır ki insan bu ayetleri okuduğunda işte bugün ve günümüz insan için nazil olduğunu görüyorsunuz. Bir ayet Tebbe suresindeki bu ayeti şerifedir. Andolsun size içinizden, sizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, bir sıkıntıya düşmeniz pek ağır gelir ona, pek düşkündür size. Müminleri esirger, rahimdir. Ki ayetin ilk iki cümlesi tüm insanlarla ilgilidir. Nitekim bir başka ayette de şöyle diyor. Ey insanlar! Şüphe yok ki ben Allah tarafından sizin hepinize gönderilmiş olan peygamberim. Tüm insanlar peygamberin muhatabıdır. Bu iki cümle çok önemli iki cümledir. Bir sıkıntıya düşmeniz pek ağır gelir ona. Tüm insanların acısı azim peygambere ağır geliyor. Ve o sizin acınızdan acı çekiyor. Sonrası pek düşkündür size. Sizleri düşünüyor, sizleri seviyor, sizlerin kaderinizle ilgileniyor. Bu hitap tüm insanlara yöneliktir. Bugün insanlık toplumu bu hitabın müstahkıdır. Yani bu hitabın günümüz insanlık toplumunun durumu ile çok orantılıdır. Gerçekten günümüzde insanın tarihin her zamanında daha çok acı çektiği söylenebilir. Eşitsizlik, savaş, savaş çığırtkanlığı,
aşırı maddiyatçılık var. Öyle ki tarihin hiçbir döneminde insanlar arasında maddiyatçılığa bu kadar yoğun eğilim olmamıştır. Hakların bastırılması için ilim ve teknoloji kullanılıyor. Evet değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerinin özetleriyle sona eriyor. İslam İnkılabı rehberi iç kapasitelere dikkat edilirse yaptırım silahı devre dışı kalır dedi. İran ve Tacikistan siyasi, ekonomik, bilimsel ve teknoloji faaliyetlerin geliştirilmesi çağrısında bulundular. Tahran ve Duşanbe, Afgan krizinin çözümüne ilişkin görüşlerini paylaştılar. İmam Hümeyni'nin vefatının yıl dönümünde İslam İnkılabı rehberi bir konuşma yapacaktır. Viyana'da bulunan uluslararası kuruluşlardaki İran İslam Cumhuriyeti'nin temsilcisi Gaibi, Grossi'nin raporu İran'ın ajans ile kapsamlı işbirliğini yansıtmıyor dedi. İran'ın Suriye'ye ihracatı ikiye katlandı. Bu arada İran'ın petrol dışı ihracatı 8 milyar doları aştı. Türkiye ordusu Ege Denizi'nde birçok ülkenin katılımıyla Efes 2022 askeri tatbikatı için hazırlanıyor ve Pakistan Başbakanı Türkiye'yi ziyaret edecektir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.